Mavi Karanlık, Vedat Türkali, 7. kaset, 1. yüz. İzmir'e gitmiş muhtar bey. 9.30 arabasına yetişmiş. Bir şey de dememiş. Kapıdan çıkarken dönüp baktı Nergis. Lokantada bir adamla konuşarak bir şeyler tıkınan İrfan Serhan'ı gördü. Bir ara gidip herife saldırmak geçti içinden. Yapacağından değil, delilik. Bu heriflerle mi işbirliği etti benim babam? Fatoş'tan öğreneceğiz artık. Öylesine kin dolu birinden doğru nasıl öğrenilir? Doğruyu açıklatan da o kin oldu ama. Doğru mu? Doğru olan ne? Niye hemen çekip gitti bu adam? Gelir nasıl olsa. Sevgili teknesi limana bağlı. Beli kırık tekne. Yorgun bezgin döndü eve. İçi kazınıyor. Bir şey yemek istemiyordu gene de. Gidip sırt üstü uzandı yatağına. Dalıp gitti. Gözlerini açtığında karanlıktı. Önce anımsayamadı nerede olduğunu. Bir sesle uyanmış gibi geldi. Telefon, kapı. Yo, sessiz, ıpısız ev. Saat 7'ye geliyordu. Kalkıp mutfağa indi. Bir şeyler atıştırdı. Yatsa yine uyuyacak gibiydi. Ne çok uyudum oysa. Koyu bir Nescafe yaptı büyük fincanla. Çıkıp sedire ilişti. Kahvesini yudumlarken bir şeyler düşünmek isteğiyle hiçbir şey düşünememenin dağınıklığında bocalayıp durdu bir süre. Sonra olaylar yerli yerine oturmaya başladı kafasında. Birbiriyle didişen acımalarla, kızgınlıklarla doluydu içi. Dün gece teknede görüp yaşadıklarıyla sımsıkı tuttuğu bir şeyler eriyip kıyıveriyordu parmaklarından. Bu bozulup dağılma iki erkek arasındaki Fatoş'u yüreğinde duymaya kadar varınca kendi kendine acıma duygusuyla yıkılıveriyordu. Ne benzerliğim var bu kadınla benim? Eline geçirdiği oncağı benim gibi kurcalayıp duruyor mu o da? Yo, senden üstün yanı var onun. İstediğini biliyor da kavuşamıyor. Ben de biliyorum istediğimi. Söylesene. Tekneden inince niye Özgür'le gitmediğini düşünmeye başladı. İçinden gelmemişti. Rıhtıma bıraktığı arabalarına rahmiler Fatoşlarla Özgür'ü de çekmiş, sürüp gitmişti doktorlar. Ben de gitsem ne olacaktı? Dadalıktan bıktım. Bütün gövdem öyle sağlıklı çalışıyor ki ben de biliyorum ne istediğimi. Korhan ne yapıyordur şimdi? Cehenneme, pis las. Bırakıp gitti beni. Duygusuz, kafasız herif. Bir de başına bir şeyler gelirse ben... Sıçradı iliştiği yerden. Durulmaya çalıştı. Bir bok da olmaz ona. Olaylarda durdu. Kalkıp duvardaki aynada yüzüne baktı. Demek Fatoş sanıyorsun kendini. Yatsıma. Yo, niye yaslayacağım? Her kadın Fatoş biraz. Aman ne büyük söz. Keşke her kadın Fatoş olabilse. İstediği için öyle savaşı göze alacak kaç kadın var. Her kadın yürütür savaşını. Yöntemi biçimi değişiktir. Bu erkek denen canavarlarla birlikte nasıl yaşanır yoksa? Demek her kadın gibisin sen de. Doğal değil mi? Öyleyse ayrıcalıklar, üstünlükler kurma kendi kendine. Bir şey kurduğum yok benim. Yok mu? Yok da yalnız ben söz gelimi ne öyle bir evde kapanıp ya da diyelim bir adamı uzatayım da boynumu o nasıl isterse hani... Yok olup gider insan be. İyi, tek başına kurtar kendini yok olmaktan. Tek başıma mı? Niye tek başıma olacakmışım? Tek başına ne yapabilir şu yeryüzünde? İnsanlar yan yana gelmezseler, acısız tatlısız neyin anlamı kalır? Gece yanımsadı. Gözleri doğru dürüst görmeyen kambur kaptan olmasa tekne kalırdı orada. Hangisi bilirdi tekneyi yattığı yana daha da yatırıp motoru çalıştırarak yüzdürmeyi? Tekneyi yana yatırmak için sereni döndürüp ucuna sandal bağlayarak batırmayı? Belki İbrahim duymuştur. Sintine'deki safra taşları atmakla yetmeyince tatlı su deposunu ardından yarım tona yakın mazotu denize boşalttılar. Şafak sökerken kurtarabilmişlerdi tekneyi. Görünürlerde bir şey yok ya yol boyunca başını iki yana sallayıp durdu kambur kaptan. Teknenin durumunu beğenmiyor anlamındaydı bu. Karada çatlak olmasından kuşkuluymuş. Limana bağladıklarında epey su vardı Sintine'de. Postalarda, maderlerde bir şey görünmüyor ya, beli kırık olmasın, pompalarda bozulmuştu. Bütün gece kurtarma sırasında kambur kaptanın söylediği biçimde motoru çalıştırıp, dümende oturan, ağzından tek söz çıkmayan muhtarın tekneyi bırakıp gidişini anımsadı Nergis. Demek kaçışmış bu. Niye? Yıkıntılar içinde düşe kalka gidiyordu zaten. Yıkılıp kaldı belki de. Niye? Sokak kapısının açıldığını duydu. Yüreği hop etti birden. Balkona çıktı. İbrahim'di gelen. Abla uyuyor musun diyordu. Yo gel. İbrahim çıkıp kapı yanındaki sandalyeye oturdu. Yüzünde kaygı, ürkü, utangaçlık. Her vakitki İbrahim. Yo, dikelmiş biraz. Tene kötü dedi. Tekne kötüymüş. Bana niye söylüyor? Adaşız ya, karıştırıyor. Ben de kötüyüm İbrahim. Bugün Erol Usta gelip baktı. Bir de dalıp baktık Ziya Usta'yla. Omurgada çatlak var. Sessiz duruyordu Nergis. Bana niye söylüyorsun İbrahim dedi. Ne bileyim ablam dedi İbrahim. Muhtar Bey baktır Tene'ye dedi beni. Ben de. Sen de bana söylüyorsun. Söyle bakalım. 150-200 arası dek duru ustalar. 200 bin lira diyormuş ustalar. Bulup onarsın teknesini muhtar bey. Adamı da silsin oradan. Uğur getirmedim işte. Kime uğur getirdim ki? Haydi kalk gidelim İbrahim. Öyle bakıp durma. Serindi. Ay çıkmıştı gene. Sokakta yürürlerken hep bir şey soracak gibiydi İbrahim. Sordu sonunda. Korhan abim Ankara'da mı? Ankara'da. Bir şeyler daha soracak soramıyor. Sorma İbrahim. Öğreneceğim bir şey yok benden. Ben ne biliyorum ki? Ak konağın önünden geçerken ışıklar içindeydi pencereler. Gidemedi bunlar da. Üç kez ertelemişler ayrılık şölenlerini. İtalyan konukları gelecekmiş. Onu bekliyorlarmış. Şimdi kimler var acaba? Az garip yer değil şu konakta. Burada her şey garip. Bu ay ışığında Oraklar Deniz Savaşı vardı dün gece. O heriflerin sandığı ne oldu? Biri gelip aldı bugün dedi İbrahim. Adamıymış onların. Telefon etmişler. Deyoslar. Bakalım ne bok yiyecekler. Bir bok yemesini bekliyor heriflerin bu da demek. Gerçekten ne olacak şimdi? Bir şey de olmaz. Öyle pişkindir ki onlar. Vurgunları bozulmadıkça yüzlerine tükürülse umursamazlar. Hadi güle güle İbrahim. Gene gel. Evdeyim ben. Tekne işini bana sorma. Senin kadar bile ilgim yok benim o tekneyle. Nasıl olsa arar muhtar bey. Dert etme. Rastladığı Türk bükülü arkadaşlarıyla İbrahim gidince tek başına kaleye doğru yürüdü ağır ağır. Kıyıya bağlı tekneye yaklaşınca duraladı. Gülecekti, gülemedi. Yüzüne nefretle bakarak Fatoş'un açıklamasından sonra öyle yorumluyordu bakışını. Başını çeviren Banu gözlerinin önündeydi. Boşuna kaçıyorsun muhtar bey. Bu acılı kız bırakmaz seni. Issızlı sokaklar. Ünlü meyhane sezon sonlarını yaşıyor. Bu yıl ne vakit kapatırlar? Bayramı bekliyorlarmış. Hep bayramı bekleriz bu ülkede. Daha çok bekleriz. Neler söylemişti Korhan o gün bu meyhanede oturmuştuk da. Doğruydu dedikleri ama. Yanlış demedik ki. Saat 10. Özgür'e bir uğrasam mı? Niye uğrayacağım? O Hollandalı karının suratını görmeye mi? Belki ak konağa gitmiştir. Peki Özgür yalnızdır. Kalamaz mı? Kalır da iç hevecanlıkla doldu birden. Çabuklaşmaya başladı adımları. Serin havada iyi oluyor böyle yürümek. Dün geceyi konuşuruz. Balıkları ezin sözünde nereden buldu birden? Zeki olan. Gittikçe parlayan bir yanı var. Tam düzelecek bu. Eski durumunu bilmeyen anlayamaz zaten. Peki bu anla gitse de biz? Kapıya geldiğinde yüreği küt küt atıyordu. Durdu bir süre. Ne saçma. Anla yoksa bile daha tam. Bahçe kapısını iteleyip açtı yavaşça. Avlu ay ışığındaydı. Sönük bir ışık vardı Özgür'ün penceresinde. Kapı örtülüydü. Gıcırtıyla açılır iteledin mi? Seslensen mi? Yatmışsa? Ne olur yatmışsa? Gürültü etmekten çekinerek ağır ağır yürüdü. Pencereye yaklaşıp eğildi cama. Duralayıp kaldı birden. Önce algılayamamıştı sanki gördüklerini. Bu çatlak aralıklı camda inilti fısıltılarla şey bunlar. Fatoş demek. Bütün yuvarlarından kopan fırtına kesiliverdi. Ses aygıtı bozulmuş film gösterisi gibi kımıl kımıl devinimden oluşuyordu. Yatakta sürtüslü çırılçıplak kıvranan Fatoş'la bir boğa gibi azgın kaslarıyla abanmış soluyup duran Özgür. Hepsi bu işte. Camdan bir türlü çekemiyordu kendini. Ne yapacağını bilememekten belki de. Bakma artık. Dönüp gitmen gerek. Ya biri gelirse? Gerçekten bir korku geçti içinden. Bahçe kapısından birileri girip de onları mı görecek seni mi? Beni. Onlarınki doğal. Bütün gövdesinde bir susuzluk duyarak çekildi yavaşça. Ağır ağır gitti. Bahçe kapısını açıp çıktı. Kapatırken bütün gücüyle çarptı kapıyı. Karanlık sokakta koşar gibi çabuk çabuk uzaklaştı. Ne yapmışlardır kapıyı duyunca? Keyifleri bozulmuş mudur? Sanmam. İkisini de umursayacakları şey değil. Niye yaptım sanki? Bana ne bundan? Demek Fatoş'la oluyor aşağılık. Tutamıyordu kendini. Anlayla olursa doğal da Fatoş'la aşağılık mı? Yok, bir ayrımı yok aslında. Öyleyse ne bileyim. Şu anda düşünemiyorum belki de. Sağlıklı değilim. Bu sağlıklı gövdeye bu kadar karşı koyabildim demek. Daha çoğunu niye benden istiyorlar hep? Ağlayabilse ağlayacaktı. Fatoş muyum ben? Olamazsın ki. Doğru olamadın da. Olamıyorum da. Orospu olmak için doğruna varmıştı zevkin. Titriyordu orospu. Derken kıskandıklarımız orospu oluyor demek. Nesini kıskanacağım? Zavallı bir adamı sağlığına kavuşturdu. Kötü mü etti? Bunu sen istiyordun, başaramadın. Benim isteğim bu muydu? Aptallık. Artık daha kolay alabilirim istediklerimi. İstediklerini biliyor musun? Yetmiyor. Başkalarının ne istediğini de bilmek gerek. Tekneyi kurtarma sırasında sereni çeviren, halatları saran Özgür'ü büzüldüğü köşede Rahmi'yi pışpışlarken gözleriyle yiyip bitirdiğini göremedim Fatoş'un. Görsen ne olacaktı? Çok mu önem veriyorum sanki bu olaya? Yo, önem vermek değil de kafandan atamıyorsun bir türlü. İstediğim anda atarım. Halikarnas'a kadar yürüyüp eve dönüyordu ki azmakta bir araba durdu yanında. Ferhat Bey'in arabası. Gülerek başıyla selamlıyordu Ferhat Bey. Annesi inip boynuna sarıldı. Alkol kokuyordu. Arabada birileri vardı. Hepsi de çakır keyifliler. Gülüşüp duruyorlardı. Hadi gel Edip Beylere gidelim dedi Jale Hanım. Bak yorgunum. Hemen eve gidip yatacağım. Sertçe karşı çıkmıştı. Jale Hanım üstelemedi. Bir isteği olup olmadığını sordu. Yoktu. Fakülteyle ilişkinin kesildiğini açsa mıydı? Açmadı. Uğrayacağım dedi Jale. Mürvet'le konuştum. Londra'dan dönmüşler. Ameliyat başarılı geçmiş. Kanser sandılardı değilmiş. Prostat ameliyatı olmuş Şahap Bey. Seni birkaç kez aramışlar telefonla. Yanıt vermiyor demişler. Nerede kalıyorsun? Özgür'e taşındım mı demek bu? Nerede kalacağım? Evdeyim. Mürvetler geleceklerse bir yoluna bakayım. Yok, yokmuş öyle bir niyetleri. Evi satacaklarmış belki de. Sana alalım mı diyordu Jale Hanım. Hem de hiç şakaya benzemiyor söylemesi. Bu kadının niye ayağı yere basması hiç? Güle güle canım. Eve geldiğinde acıkmıştı. Ekşimiş yoğurt vardı mutfakta. Birkaç günlük kuru ekmek, zeytin vardı. İçki yoktu. Öyle istiyordu ki. Üst dolapları karıştırdı. Bir eski şişede vişne likörü buldu biraz. Mürvetten kalma. Tatlı içki de içilir mi? Bir yudum aldı, yutamadı, tükürdü. Şişeyi fırlatıp attı hırsla. Bir sesle döndü. Kapı ardındaki su küpüne çarpmıştı şişe. Çatlattı mı yoksa? Yaklaşıp baktı. Çatlatmıştı. Acılı kızgınlıkla umarsız çatlamış küpe bakıp kaldı bir süre. Yemek isteği de kalmamıştı. Sular sıcak şimdi. Dünyayı su bassın isterse. Çıkıp yatak odasında ne yapacağını bilmeden ayaküstü dikilip durdu. Bir şeyler okusam. Yaklaşıp komodinde kitap arandı. Buraya koymamış mıydım? Korhan mı götürdü yoksa? Daha yeni başladımdı. Yatağa ilişip gözlerini yandaki karyolada öylece kaldı bir süre. Şu Laz'a bir telefon açayım. Niye? Ne bileyim, uykusunu bozarım hiç değilse. Kalkıp yazdırdı hemen. Biraz sonra da telefon çalmaya başladı. Bağlamışlardı. Uzanıp da açarken bir çarpıntı başlamıştı yüreğinde. Ne diyeceğim? Alo diyordu Korhan'ın uykulu sesi. Odanın içinde gibi net. Dudakları kilitlenmiş Nergis'in. Açamıyordu bir türlü. Korhan bağırmaya başlayınca alo diye telefonu kapattı yavaşça. Rahatladı birden. Kurtulmuştu. Tatlı bile gelmeye başlamıştı oynadığı bu ilkel oyun. Bağırıp dur bakalım. Ankara'dan bu yana doğru aptallaz. Soyunuyordu ki telefon çaldı yeniden. Odur. Açsam mı? İkircikli kaldı bir. Gidip açtı. Santralde. Ankara'nız hazır, konuşsanıza diyordu. Konuştum. Kesin deyip kapattı. Uzandı. Yatağa gözleri tavanda yeni bir telefon sesi bekleyip durdu saatlerce. Ne olur bir de sen arasan ya Korhancığım. Hiç arar mı? Merakla mı etmiyorsun taş yürek? Daldığında ortalık ağarmıştı. Öğlene doğru uyandı. Daha iyiydi. Dinlenmişti. Hava da iyi olmalı. Güleş görünüyor parça bulutlar arasından. Kalkıp çarşı pazar dolaşıp yiyecek içecek bir şeyler alayım. Ev boşalmış. Bu kış burada kalacağım. Ne Ankara ne İstanbul. Gidip de ne yapacağım? Düzenli bir yaşam kurayım şurada. Çeviri yaparım her gün 4-5 saat. Önce bir mektup yazayım Tijen'e. Yayın evinde çalışıyor. Bir şeyler ayarlasın. İstiyorlardı zaten. Bir süre tek başıma kalıp içimdeki dağınıklığı gidermem gerek. Onarılmaz biçimde yıkılıp dökülürlerse toparlayamam bir daha. Haydi iş başına. Sepetini koluna takıp fırladı evden. Bir türkü tuttursam yolda. Biraz yaparlık yok mu bu mutluluk aldırmazlığı görünümünde? Varsa var. Aldıracağım şeyler öylesi çok ki başka türlü ne gelir elimden. Bankaya uğrayıp para çekti önce. Defterinde kalan paraya korka korka bakıyordu ki kaygılanmana gerek yok Nergisçiğim dedi bir ses. Arkası gürül gürül nasıl olsa. Döndü. Yüzündeki iğreti gülüşüyle haberciydi. Bankaya girerken görmüş de hadi bir şeyler yiyelim şurada diyordu. Zenginsin. Zengin miyim? Ne var bu herifin dilinin altında? Çoktur konuşmadık, epey birikmiştir. Körfezde yemekleri ısmarlayıp da karşılıklı bakışarak beklemeye başlayınca habercinin yüzündeki gülücük iyice sinirlerine dokundu. Neler var bu sırtışın altında? Fatoş da Özgür'ü biliyor olmalı. Alaylı gülüyor bu herif. Her vakit böyle gülmez mi? Sorsana. Şu bağının yakalanışı nasıl olmuş dedi Nergis. Ne diyorlar? Hem öğrenmek istiyor hem de çarpmasından korkuyordu gerçeğin. Bir yalanlasa şu Fatoş orospusunu. Zaten kuşkulanıyorlarmış dedi haberci. Sonra da biri tanımış mı ne? Doğrusu ayrıntılı bir şey duymadık daha. O otelde resepsiyonda komiser emeklisi var biliyorsun. Gülmüyordu haberci. Sakladığı bir şeyleri derinlerden çekip çıkarmak ister gibi gözlerini adamın gözlerine dikip uzun uzun baktı Nergis. Boştu. İrfan Serhan olmasın dedi. Bardağına su koyarken demek onu da tanıyorsun dedi haberci. Sanmam. Buralarda dolanıp duruyor ya başka dalgalar olmalı onun. Zaten stir etmişler galiba. Bir bölük onlar. Yedikleri bok ayyuka çıkmış. Bir bir uzaklaştırıyorlarmış hepsini. Geçen de bizim İzzet Ali de söylüyordu. Lelek çobanı. Onun da bilmediği yok. Bu anlamlı sözü yüzüne yeniden taktığı gülümsemesiyle vurguladı haberci. Bu da yetmezmiş gibi. Abimizdir dedi. O bilmezse olur mu? İrfan Serhan adını muhtar beyi aklama çabasıyla ortaya atmıştı Nergis. Biri tanımış mı ne diyordu. Banu'yu kimin tanıdığını bilmiyor musun? Biliyorum da belki bir başkası da Fatoş'u karalama uğraşındasın sen. Sorun baban değil. Yalan söyleyip şunu bunu kara çaldığını duymak istiyorsun orospunun ille de. Olabilir. Yemeyeceği nane değil ki orospunun. Orospu sözcüğünü illemekle doyuma varıyorsun. Varıyorum. Niye sen değildi o? Erkeklerle yatıp kalkmakta cömert davranmaksa ölçü. Ne güzel pişmiş bu etler. Oraklar savaşından söz edelim biraz da. Oralı olmadın Nergis. Neyinden söz edeceğiz dedi. Duymuşsun işte. Bir şey demeden bir süre yemeğini çiğnedi haberci. Biraz çekingen. Çok iyi olmuş o namussuzlara dedi. Muhtar abimin de ne işi var o heriflerin arasında? Ürkek susup yan gözle Nergis'e baktı kollar gibi. Muhtar bey adına kızacağımı sanıyor. Beni konuşturacak aklı sıra. Muhtar abinin de Niye söylediğini kendi de bilmeden omurga çatlamış dedi Nergis. 200 bin istiyorlarmış onarıma. Gene aynı sırtış habercinin yüzünde. Sevinmiş sanki. 200 binin sözüm olur sizin için. Yaptırıverirsin. Tekne senin sayılır. Öyle ya, para basmıyorum ben. 200 binim olsa bu yıl nasıl geçireceğim derdine düşer miydim? Tekne de benim sayılıyor. Gülümsedi Nergis. Ya ne demezsin dedi. Yelkenlerini de atlastan yaptıracağım. Osmanlı hazinesi bu, biter mi? Nergis'in sözlerine kaçamak yanıtlar gibi anlamlı bakıyordu haberci. Tarih hazinesi hiç bitmiyor dedi. Tarih hazinesi bitmez, biter mi? Ama bir şeyler diyor bu adam. Haberci, bir iki daha geveleyip sonunda açıklayınca şaşkınlıktan ne diyeceğini bilemeden kala kaldı Nergis. Haberci onun iştahliğinden kuşkuluydu gene de. Nasıl bilmezdi? Ferhat Beyler antik bir madalyonu Noktanaktuk köyündeki bir adamdan 20 bin liraya almışlar. İzmir'de 11 milyona satmışlar. Bir sağlık bir de güvenlik görevlisinin parmağı varmış bu işte. Birer milyon vermiş onlara. 3 milyon da yerli halktan biri. Adını söylüyordu haberci. Ortalarda dolaşıp duran yarı lümpen bir adamdı. Almış. Şale Hanım'a en azından 3 milyon düşmüş bu vurgunda. Uyduruk. Düş ürünü gibi geliyordu habercinin anlattıkları Nergis'e. İnanmazlıkla gülerek dinledi. Sen inanıyor musun dedi bu söylediklerine. Haberci gülmüyordu. Masal mı anlatıyorum sandın dedi. Hem öyle gerçek ki. Güvenlik görevlisini de iyi tanırım. En bağnaz gericilerden. Parayı örgüt için almış. Sağlıkçı da öyle. Onlara verilen sus payı sokaklarında dolaşmakla tanınmıyor bu kent. Denizin altında sünger, toprağın altında gömüler dolu abla. Çıkarmasını bilene. Bak seninki geçiyor. Kimmiş benimki? İbrahim'di. El salladı haberci. İbrahim sevinmişti Nergis'i görünce. Gelip ilişti masanın kıyısına. Yemek yemiş o. Ben de sana bakıp dururum abla dedi. Kambur kaptan. Çıkmap duru tekneden. Çıkmazsa çıkmasın. Sinirlenmişti Nergis. Ya İbrahim dedi. İlle de beni bulaştıracaksın o tekneye. Gidip de adımı mı kazıyayım? Ne yapayım seni inandırmak için? İlgim yok diyorum oğlum. Kambur kaptan çıkmıyorsa bırak otursun. Sana ne bana ne? Sinirli gülmeye başladı birden. Kambur kaptana gülüyordu. Kaptan dediğin gemisini bırakır mı? Muhtar gibi yalancı kaptan mı o kaçsın? İbrahim de gülmeye başladı. Ne bileni ne? Karısı. Bırakın çıkmasın dekturu dedi. Denizde ölmüp durmuş o. Lokantadan çıktıklarında ayrıldı Nergis. Çarşıdan yiyecek içecek aldı. Evin yolunu tuttu. Mutfakta öteberi yerli yerine koyarken acı acı gülümsüyordu. Şuale Hanım da kaçakçıymış meğer. Hem de en gericilerle paralar dağıtarak. O Ferhat Bey denilen... İnanıyordu artık. Bol keseden atması boşuna değilmiş karının. Bana bu evi almaktan söz etti. Zorla paralar tıkar çantama. Gerçi oldum bittim açıktır eli ya. Parası da sayılıdır. Korkusuz harcayamazdı. Demek Allah tümünüzün belasını versin. Nereye gidersen kurtulamıyorsun pislikten. Bir daha da para vermeye kalkarsa kafasına mı çalayım ne yapayım? Oturup hemen çalışmaya başlamalı. Ekmeğimi kazanmam gerek. Yoksa odaya çıkıp masayı çalışma düzenine soktu özenerek. Kağıtlarını yerleştirdi. Tijen'e Ankara'da tanıdığı bir kitapçıya mektuplar yazdı. Yatağa uzanıp gözleri tavanda uzunca bir süre dalıp kaldı. Bütün direnmeleri boşa gitmişti. Yalnızlık duygusu altında ezildi ezilecek. Fırladı yataktan. Çalışmak bunun için de gerekli. Boş durursam çıldırırım. Çıktı evden. Sokaklar akşam karanlığındaydı. Serindi iyiden iyiye. Dönüp hırka alsam. Boş mektuplar atıp döneceğim. Dönmedi. Ağır ağır yürüdü postaneden aşağı doğru. Raşit'in kahvesini geçince tekne geldi aklına. Limana yürüyüp teknenin önünde durdu. Nergis yazısına baktı uzun uzun. Sönük bir ışık vardı teknenin içinde. Girip konuşayım mı şu kaptanla? Çekmedi içi. Alt yanı bir bunak. Yürüdü rıhtın boyu. Kente baktı. Yer yer ışıklarıyla karanlık kent. Neresi mavi bu kentin? Sen mavi misin ki kent mavi olsun? Ağır ağır döndük çıkağına doğru. Sokağın içindeki meyhaneye gözü takıldı. Birileri vardır. Tek tük girip çıkanlar. Şurada oturup konuşmuştuk. Korhan Hanım satmaktan başka görevi yok sanki bu meyhanenin. Sağlığına bir cin tonik içeceğim Korhancığım. İçeri girince Amerikan bora dizilmiş tanıdık yüzler biraz şaşırarak döndüler. Eşcinsel oyuncu gösterdi en sıcak ilgiyi. Takılanlar oldu. Ablak suratla eleştirmen sırıtarak bakıyordu. Artık gelirmiş Nergis. Özgürmüş, kurtulmuş büyük bilim adamının baskısından. Büyük bilim adamı Korhan. Dalga geçiyor aklınca. Onun baskısından gelemiyordum demek. Yalan mı? Doğru belki de. Özgürlüğüne kavuştuğun da doğru öyleyse. Hiç çitirmedim ben. Bu sersem sürüsü desin istediğini. Gülümseyerek sessiz kaldı Nergis. Cin toniğini yudumlamaya başladı. Ha burada toplanıp içmişler, ha bir büyük kentteki benzeri bir yerde. Değişen ne var? Burası daha güvenli şimdilerde. Meğer ne tatsız özgürlükmüş bu. Sıkıldı. Kalkacaktı, Fatoş girdi içeri. Duraladı. Nergis'i görünce gülümseyerek selamladı. Nergis de başını eğdi şöyle bir. Elinde olmadan gerilime düşmüştü birden. Kalkamıyordu da. Karıyı görünce kaçmış gibi. Köşedeki masadakilere katılıp çene çalmaya başlamıştı Fatoş. Nergis'i çoktan unutmuş görünüyordu. Fiskoslar, gülücükler, kahkahalar. Yanındakiler de şey değil mi? Kalkıp çıkarken Nergis'in peşinden kapıya doğru bir bakışı vardı Fatoş'un. Gizler gibi göründüğü her şeyi ustalıkla ortaya döküvermişti. Dönüp bağıra çağıra karının üstüne yürümek geldi içinden. Güç tuttu kendine. Tüm yüzün Allah belasını versin. Yürüdü sokağa. Çöküntüye düştü düşecekti bu kez de yüreğinde bu tür duygulara yer verdiği için. Anna da benim yolumu kesmeli. Orospu, benim erkeğim ayartırsın ha. İşte ne sana ne bana. Anna'nın da pek umurunda. Geçen hafta Jülde hadilerle orji yapmışlar hamamda. Hamamı kapatmışlar. Doktorun karısı söylüyordu teknede. Anna da gitmiştir belki İrlandalısıyla. Gitmişse gitmiş sana ne? Yo bana hiçbir şey de özgür uğrasam mı? Geçiyordum da. Kaçar gibi yürüdü sokağa. Eve girdi. Kendinden korkuyordu. Tutamayıp daha ne atlar edeceğim bakalım. Cilem kazınınca fatoş gibi biri çıkıyor altından. Utanç duyuyordu. Mutfağa girip bir şeyler koydu tepsiye. Rakı koydu. Yukarı çıkıyordu ki telefon çalmaya başladı. Eve canikle koşup açtı telefonu. İzzet Adi'ydi. Düş kırıklığında dolaşıyordu Nergis. Nasılmış? Niye hiç uğramıyormuş? Öyle görecekleri gelmiş ki Jülde de sorup duruyormuş Nergis'i. Özgürler de oradaymış. Hemen gelemez miymiş? Özür diledi Nergis. Yorgunum. Gerçekten de yorgundu. Telefonu kapatıyordu ki İzzet Adi anımsamış gibi. 22'sinde bekliyoruz dedi. Gidiyor Jülde'ler. Geleceksin değil mi? Küserim ha. Sensiz şölen olur mu? Hiç olur mu? Olmaz doğal ki. Gelirim deyip kapattı Nergis. Daha çok var 22'sine. Seni de küstürmem Lezzet Bey. Koca kış birlikte olacağız. Soyunup dökündü. Ev giysilerini geçiriverdi üstüne. Tepsideki peynirlerden, çarşı böreğinden, acı biberden, domatesten başladı. Kavun da pek kötü değildi. Rakı da şu kavunla ne sarıyor zıkkım. İkinci kadehte düzelmiş buldu kendini. Tek başınayım. Kimseye borçluyum yok. Bağımlılığım da yok. Fatoş'un da yok kimseye bağımlılığı. Amma da yok. Dana gibi böğürüyordu ve muhtar bey için. Hem şimdi nereden girdi orospu bu odaya? Burası benim. Koca bir kış çalışıp kafamı dinleyeceğim köşem. Kimse giremez buraya ben istemeden. Jale Hanım da sokmayacağım muhtar beyi de. Şeyleri de. Kimleri? Ne bileyim. İstemediğim hiç kimse girmeyecek işte. Geç saate kadar düşündü. İçti, düşler kurdu. Doçentlik tezinde yeniden alacaktı. Okumadığı bir iki kitap vardı. Onları da bitirdi mi çalışmalar basılabilir bile. Bir ön söz yazdırım Profesör Girgin'e. Yazar. Beğenip onaylamıştı o. Bırak şu korkak pısırık herifi. Onayladı da çok şey oldu. Savunabildi mi? Onun barıttı o kadar. Küçük şişenin yarısını geçince ağırlık basmıştı üstüne. Uyuyabilirim artık. Kalkıp şöyle bir toparladı ortalığı. Masayı olduğu gibi bıraktı. Uzandı yatağa. Başucundaki lambayı söndürmemişti. Korhan'ın yatağına baktı. Çabucak dağılıveren bir kızgınlık geçti içinden. Seni gene uyandırayım mı eşeklaz? Gözlerini kapattı. Lambayı söndürmeye uzanıyordu ki bahçe kapısı bir gürültüyle açıldı. Kapıyı kapatmamış mıydım? Kapatmamıştı. Çoğu kez kapatmıyordu. Yine İbrahim mi yoksa? Kalkıp sabahlığını takana kadar aşağıdaki kapı vuruldu yavaşça. Merdivenlerden inerken yüreği nedenini kendi de bilemeden küt küt atıyordu. Korkuyor musun? Ne var korkacak? Kimmiş bakalım? Benim açar mısın? Yüreğinde bir sıkışma duydu. Kapıyı açıp da kara sakallar içinde ışıltılı gözlerini üstüne dikiveren Özgür'ü görünce daha da arttı bu sıkışma. Sen miydin dedi. Ses çıkarmadan bakıyordu Özgür. Çekildi. Nergis döndü merdivenleri çıkmaya başladı ağır ağır. Kapıyı kapatıp ardı sıra gelen Özgür de bu karşılaşmayı yorumluyor gibi düşünceliydi. Odaya girdiler. Bağışla dedi. Yatıyordum ben de çok dağınık. Özgür dinlemiyor olmalıydı. Sandalyeye ilişti. Kaldırıp başını Nergis'e baktı. Kapısını çalan mutluluğun sanki yeni bilincine varmıştı Nergis'te. Özgür'ün kıvılcımlı bakışıyla içinde nasılsa oluşmuş pas lekeleri dökülüvermeye başlamıştı. Mavi mavi menevişleşen bir çelikti bu eğreti lekelerin altındaki. Anna'yı kovdum. Hiçbir şey söylemiyordu aslında bu sözler Nergis'e. Anna'yı kovmuş. Fatoş da kovarsın. Beni de kovmuştun bir zamanlar. Bu Özgür müydü o? Ben de seni şimdi kovayım mı? Masaya gidip şey aldı Nergis. Biraz kalmış dedi. İçer misin? Özgür duymamıştı sanki. O da kalktı. Gidip kapıya yaslandı. Gene gözlerindeki bakmaya başladı Nergis'e. Tıpkı eski Özgür. Kılıcına güvenli bir şövalye gibi bakıyor orospu çocuğu. Şu şeyi bırakıp yaklaştı Nergis'e. Dikildi Özgür'ün karşısına. Baktı bir süre. Ne istiyorsun dedi. Duraladı Özgür. Ürkmüştü sanki. Gidelim artık dedi. Çalış diyordun. Sustu. Söylediği birkaç sözcükle değişmişti. Çocuksu bir çekingenlik vardı bakışlarında. Ben de çalışacağım dedi Nergis. Yavaşça dönüp yatağın ayak ucuna ilişirken. Burada çalışacağım. Artık yalnız kalabilirsin. Çocuksu bir aymayla irkilmiş gibi başını iki yana saldı Özgür. Yok dedi olmaz seni istiyorum ben. Nergis'in suskun sevecen bakışıyla yüreklenip yaklaştı. Konuşmuştuk dedi biliyorsun seviyorum ben. Sen de dedin demedin mi? Güldü Nergis. Daha iyileşmemiş bu adam. Eski Özgür değil bu. Niye sevmeyeyim? Eski Özgür'ü bile sevmiştim. Şu gözlere bak nasıl yanıt bekliyor. Uzatmak boş artık dedim. Başka bir söze gerek görmedi Özgür. Güvenle oturdu Nergis'in yanına. Kucaklayıp göğsüne bastırdı. Çok yıllar önce yaptığı gibi ıslak dudaklarını boynunda, omzunda, kulak memelerinde gezdirmeye başladı. Her şeyle güçlüydü. Yüreğinde yıllarca büyüttüğü özlemin kapıları açılmıştı Nergis'e. Kendini susuzlukla bıraktı. 26. Özgür'ün evine taşınmadı Nergis. Bu konuda nedenine tam da varamadığı bir direnç oluşmuştu içinde. Aşamıyordu. Coşkuyla seviştikleri o gecenin sabahında Özgür'ün yalvarmaya varan isteği de daha sonraki günler yinelediği üstelemeleri de bir şey değiştirmedi. Gündüzleri genellikle Özgür'ün evinde oluyorlardı. Çarşı pazar dolaşıyorlardı birlikte. Yemekler yapıyorlardı, evi toparlıyorlardı. Sevişiyorlardı sık sık. Geç vakit çoğu kez birlikte geliyordu Nergis'in evine. Sonra Özgür gidiyordu. İlk gecenin dışında kalmasına da izin vermedi Nergis. 3-5 gün içinde yerine oturmuş gibiydi bu düzen. Özgür de alışıyordu artık. Çalışmaya değilse bile ön hazırlıklarına başlamıştı. Tuvaller gerildi, boyandı. Çerçeveler kesildi. Vidalarını bulup sehpaya onardı. Avluya kapının içine koydu. Büyücek bir tuval taktı. Boya tüpleri döküldü ortaya. Fırçaları, paletleri temizleyip tartar gibi yokladı eliyle. Yıllar öncenin doğal yaşamına dönmüştü her şey. Bir şey doğal değildi yalnız. Sık sık kendini denetleme gereği duyuyordu Nergis. Bir eksiği vardı. Bulamıyordu bir türlü. Bu değil miydi istediğin? Buydu. Bir şey dediğim var mı benim? Ne diyeceğini bilmiyorsun da ondan. Bilmiyor muyum? Bilmiyordu. Bir şeyler aranıp duruyordu yalnızca. Hep böyleyimdir ben. Özgürüm, mutluyum, çalışmalara da başlarım yakında. Tijen'den gelen telgrafa da pek sevinmişti. İki roman postalıyorlardı. İstediğini önce başlayabilirdi. Yayın evi bir an önce bitirmesini diliyordu. Yeni bir dizinin ilk kitaplarıydı bunlar. Haftası dolmamıştı daha Özgür'ün eve geldiği gecenin. Bir sabah uyanınca her şeyi kanıksamış buldu kendini. Özgür'e gitmeyeyim, biraz okuyayım bugün. Orada okuyamaz mısın? Okurum da. Okurdu da Özgür'e gitmek gelmiyordu içinden. Görmek bile gelmiyordu. O kadar da değil. Gecikirsem damlar nasıl olsa. Onun için mi gitmiyorsun? Öyle bir şey düşündüğü de yoktu doğrusu. Bugün de gelmesi. Bir süredir aradığı, peşinden koştuğu şeyi yakaladı yakalayacaktı da uzanıp tutmaktan korkuyordu sanki. Dalıp kaldı yatakta. Direnip yaslamakla varlığını önleyemediği sıkıntılar kıpır kıpır dolanmaya başlamıştı içinde. Ne gereği vardı şimdi bunların? Kalktı bahçeye indi. Kahvaltı etmek isteği de duymuyordu. Dün de zorla yiyordum. Sağlığımı mı yitiriyorum? Bir şeyim yok. Kaçıp durma öyleyse. Adını bul, söyle. Sıkıntı sadece. Herkes olur. Küçük orospular ne güzel çiçek açmış. Nasıl güldüydü domuz Korhan bu adı İbrahim'den duyunca. İbrahim kızarır. Sonra da o gün yukarı çıkmıştık da bıraksam şuracıkta deli gibi kanepede sedirler vardı daha. Yağmurlardan kararmış tahtasıyla çıplak kerevete baktı. İlişti kıyısına. Yanlış yapmış bile olsak sonunda doğruyu bulmamıza yaramışsa niye üzelim? Naz derdi bunu sık sık. Doğru ama vardığımız doğruların olup bitmiş yanlışlara gücü yetmiyor bazı. O da doğru da senin asıl söylemek istediğin ne? Bir şey yok. Yağmur başlamasa gene. Asıl söylemek istediğim, bir şey söylemek zorunda mıyım? Akıp gidiyor yaşam. Mutluluk da bata çıka yüzüyor işte. Söyledin sonunda. Çürük bir tahta parçası gibi sulara kapılmış mutluluklarla nereye varılır? Nereye varmak istiyorsun? Bunu bilsem daha da mı öğrenemedin? Kolay mı? Öğrendiklerimizi benimsemek sorunu var bir de. Diret istediğin kadar. Önce bir koyu kahve yapsam kendime gelirim belki. Mutfağa yürüyorduk ki Özgür girdi bahçe kapısından. Günaydın dedi. Nerede kaldın? Yürüyecektik bu sabah. Ha yorgunum dedi Nergis. Kahve içer misin? Yaklaştı. Öpmek istedi Özgür. Dur dedi Nergis şöyle iteler gibi. Bir ağrı var başımda. Ağrımıyordu başı. Mutfağa girdi. Cezveye koyup su kaynattı. İki fincan Nescafe ile dönünce durgun buldu Özgür'ü. Tahta sedire ilişmişti. Gözleri çiçeklerdeydi. Kahveyi görünce anımsamış gibi içmeyeceğim ben dedi. Ses çıkarmadı Nergis. Senin tepkin de bu. İçme. Sedirin öte başında kahvesini yudumlarken suskun düşünceli kaldılar ikisi de. Bir şeyler değişiyordu. Değişecek doğal ki. Değişmeden olur mu? Mezarlıkta bile var değişme. En büyük değişme ölümle başlıyor. Çizdim biraz bu sabah dedi Özgür. Öyle mi? Kahvesini yudumladı Nergis. Bir şeyler söylemesini bekler gibi baktı. Özgür susup kalmıştı gene. Uzanıp bir yaprak kopardı yakındaki saksıdan. Sararmış yaprakla oynamaya daldı. Neye çalışacaksın? Anlamamış da yinelemesini bekliyormuş gibi doğrulup baktı Özgür. Nergis de kaldı bir süre. Şey dedi. Bir baş çiziyorum. Şöyle. Bulamıyordu aradığı sözcükleri. Bir kaynaşma olmalıydı içinde. Tam bulacağı anda bulamıyordu gene. Bir baş. Şöyle. Kalktı. Gidip biraz bakacağım ben. Şey, demek gelmiyorsun. Boş fincan elinde Nergis de kalktı. Gelmeyeceğim dedi. Dinleneceğim bugün. Sen çalış bakalım. Yarın sabah görüşürüz. Yürüyecekken gene duraladı Özgür. Yüzü karışmıştı. Yarın sabah mı dedi? Yarın sabah. Evde her şeyim var. Yapayalnız şöyle dinlenmek istiyorum bugün. Güle güle. Sağ ol Özgürcüğüm. Anlayışlısın. Hiç de öyle görünmüyordu Özgür. Döndü dönecekti kapıdan çıkarken. Ardından bahçe kapısını sürgüledi Nergis. Bir yükten kurtulmuş gibiydi. Mutfağa girip peynir ekmek atıştırdı bir iki. Bir baş çiziyormuş. Fatoş'un başını çiz. Nereden çıkardı bu baş çizmeyi? Yarın görürsün ne başı olduğunu. Devenin başı. Ne soğuk. Yatak odasına çıkıp oturdu pencerenin önünde. Dönüp içerisini gözden geçirmeye başladı bir bir. Korhan'la ilk geldiğimiz gün şurada. Çekip gitti. Ne yapacaktı gitmeyip de? Kurcalayıp bozacakmışım elime geçirdiğim oyuncağı. Bozmadım işte. Daha çok oynamak da gereksiz artık. Bitti. Neymiş biten? Biten şey kalkıp yendi çabucak. Çıktı evden. Kentin ara sokaklarına dalıp başıboş yürümeye başladı. Şu küçük kentte ne kadar çok sokak varmış bilmediği görmediği. Hele arka mahalleler, tavukların, horozların, keçilerin, koyunların, yanına ayak çocukların ortaklığındaki toprak sokaklar, bakımlı bakımsız bahçeler arasına serpilmiş ak kireç badanalı evler, kapılarından pencerelerinden çiçekler, yapraklar sarkan kuleli taş yapılar, yemyeşil mandalina bahçeleri, çitin kıyısında alaca bir inek dik dik baktı Nergis'e. Önündeki ota eğildi. Tek kollu bir adam geçti eşek üstünden. Kentin dışına çıkan yolda develer vardı. Kayrak taşları yüklemişlerdi. Elmas taşıyormuş gibi yukarıdan bakarak salına salına gidiyorlardı. Konacık sapağına gelince durdu. Yorulmuştu. Bir taşa oturup denize, uzaktaki kente baktı bir süre. Serindi hava. Bulutlar indiğinecek. Birden demin eşek üstünde giden tek kollu adama takıldı kafası. Balık da mı kopmuştur kolu dinamit atarken? Vardı burada öyle kolu bacağı gitmiş. Süngerde de vurgun var. Zayıf sarı benizli sandaletçiyi anımsadı. Vurgundan nasılsa kurtulmuş. Sırım gibi delikanlıymış süngerciliğe başladığında. Belden aşağısı güçlükle tutuyor şimdi. O talihli gene. En ilkel araçlarla çalıştırıyorlar. Vurgun yedin mi kurtulma olasılığın yok gibi. Derinlere daldın mı birden çıkmayacaksın su yüzüne. Vurgun yersin. Çok mu derinlere daldım ben? En acısı da eli boş dönmek. Dinlenmeliyim, iyice dinlenmeliyim. Aksona yaptın mı korkma. Biraz geç de olsa masmavi gökle birlikte yaşam başlar bütün ışıltısıyla. Korhan da böyle düşünüyordur bence. Korhan mı? Kalktı. 2000 yıllık zeytin ağacının bulunduğu taşla çevrili zeytinliğe baktı bir süre. Gidip görsen mi bir daha? Yüzyıllar boyu oturup yerleşmiş ağaç. Öyle dalacaksın derinlere daldı mı? Kökleri kim bilir nerelere vardı. Fırtınayı niye umursasın? Doğanın yasalarına saygılı oldun mu korkuya gerek kalmaz. Bizim de yasalarımız onlar. Büyük bilim adamının baskı istedikleri bunlar olacak meyhanedeki. Korhan'dan sık sık duyduğum. Bu yağmur da başlamıyor bir türlü. Bir başlarsa, başlarsa başlasın. Boşansın üstüme. Daha çabuk arınırım belki. Aceleye kalkışma gene. Suyun dibindesin daha. Ağır ağır. Vurgun yemek istemiyorsan bir aksona da özgürde yapmalı. Hani bugün gitmeyecektin. Artık gidebilirim. Dalgın yürüyüp geçti sokakları. Bahçe kapısına geldiğinde şimşekler çaktı. Derinlerde gök gürültüleri gezindi. Girdi bahçeye, eve yaklaştı. Bugün kimle yatıyorsun Özgürcüğüm? İnan ki kılım kıpırdamayacak. Oda kapısı açıktı. Tuval, palet, boya tüpleri dağılmış dağılıyor. Özgür eğilip de baktı camdan. Kimseler yoktu. Bir yere gitmiş bu. Ev boş. Çizdiği baş bu tuvalde mi Özgürcüğüm? Yaş beğildi. Merakla baktı tuvale. Loş avluda belli belirsiz çizgiler çıkarmaya çalıştı. Bir yüz var. Gözler. Çevresinde de neye benziyor bunlar? El değil mi? El. Bunlar el. Eller. Bir de ayaklar var burada. Baş parmak bu. Topuk. Ne bu böyle? Ne demek istiyor bu oğlan? İlk kez kalkışıyor böyle şeye. Hele çıksın bakalım. Doğrulup yürüdü. Çıktı evden. Damla damla düşen yağmur altında sevinç dolmaya başlamıştı içine. Nedeni? Ne bileyim. Özgür'ün evde olmaması bile bir neden. Eve gelince yağmur boşalmıştı. Bahçe kapısını sürgüledi. Çıkıp kapandı odasına. Gazeteler okudu. Edebiyat dergilerini karıştırdı. Bahçe kapısı vurulup zorlandı gece. Hiç orada olmadı. Kimdi acaba? Kimse kim? Aksun adayım. Nasıl çıkarım yukarı? Çevremi kuşatmış bulanık kirli su, yosunlar, çirkin köpek balıkları. Açık havadan dönüşü beklediğim için gene de güzel her şey. Yarın erkenden Özgür'e gidip kimin yüzü o çizdiği? Bir de onu konuşuruz. Son Aksun'a bu gece. Erken saatlerde dalıp gitti uzandı yatakta. Geç vakit gözlerini açıp şaşkın bakındı. Uyudu gene. Uyandığında 8'di. Uyumak buna derim işte. Acıkmıştı. Kalkıp koşmak geliyordu içinden. Kahvaltıdan sonra bahçeye çıkıp çiçeklere baktı. Çiğler altında parıltılı yeşil yapraklarıyla gülüp duruyorlardı. Küçük orospularda yunup arınmış geceki yağmurla. Oh dünya sizin. Kirlendik mi? Hiçbir yağmur arıtmıyor bizi. Sokaklar ıslaktı. Küçük su birikintileri kıyılarda. Gene bulutlar var. Tam boşalmadı. Bir başladı mı? Başlasın. Ben de çalışmaya başlayacağım nasıl olsa. Hiç çıkmam evden. Gerekirse telefon ederim İbrahim'e falan. Getirirler istediklerimi. Dün gece kapıyı vuran İbrahim mıydı? Teknenin bir derdi vardıysa gene. Bahçeye girdiğinde Özgür'ü tuval önünde çalışırken buldu. Sevindi doğrusu. Eski Özgür bu. Başını kaldırıp baktı Nergis'e. Görmemiş gibi işine döndü gene. Boya kırıyordu palette. Gerçekten eski Özgür. Günaydın. Günaydın dedi Özgür mırıldanır gibi. Fırçayı tuvale uzatmıştı. Başka şey girsin istemiyordu araya. Yoksa küsleye mi kalktı bu? Kötü mü? Yo daha da iyiydi belki de. Yaklaşıp arkasına geçti Özgür'ün. Tuvale baktı. Karalar, kırmızılar, sarı turuncu çizgiler, eller ayaklar belirgin artık. Yüz. Yüz denmez daha. Kim bu? Durdu. Duymamış gibi öndeki tuvalet bakıp kaldı Özgür. Fırçayı uzattı. Yüze dokunacak gibi yapıp çekti hemen. Kaldırdı başını. Görmüyormuş gibi Nergis'e baktı bir süre. Bilmiyorum dedi. Sonra gene resme döndü. Uzattı fırçayı. Küçük küçük dokunmaya başladı yüzdeki sarılara. Nergis mutfağa döndü. Kahvaltı ettin mi dedi. Seni bekledim. Beni mi beklemiş? Bir şey demeden mutfağa geçip çayı koydu. Kışın yağmurlu havalarda mutfakta yedikleri masayı hazırlamaya başladı. Biraz sonra Özgür gelip oturdu. Bardaklara çay boşaltırken ben kahvaltı ettim dedi Nergis. Bir çay içeyim. Kahvaltı etmiş olmasına takılmış gibi gözlerini Nergis'e dikip bakıp duruyordu Özgür. Bakar. Ne var şaşacak? Birlikte kahvaltı sevişmenin en duygulu göstergesi değil midir? Ona bozuldu çocuk. Ne aranıp duruyorsun yüzümde Özgürcüğüm? Saklayacak hiçbir şeyim yok senden. Göreceksin. Su yüzüne çıktım artık. Başlıyordu ki bahçe kapısı açıldı birden. Koca bir paketle Fatoş girdi. Kim gelse canı sıkılacaktı Nergis'in. En az bu karıya sıkıldım gene. Tutamadı güldü de. Kara bohçasını alıp tam vaktinde yerleşmeye geldi. Yardımcı olayım da sevinsin şunlar. Tedirgin baka kalmıştı Fatoş Özgür. O hiç oralı olmadı. Gülümseyerek yaklaştı. Günaydın dedi. Oldu perdeler. Sakız gibi yapmış çocuklar. Takıverelim. Bir şey demeden önündeki peynir reçele döndü Özgür. Üst kat pencereleri perdesizdi günlerdir. Yıkatmaya verdiğini söylemişti Özgür. Fatoş'a diyemedin. Ah ne aptalsın Özgürcüğüm. Ben Muhtar Bey ile Berin Hanım'ın botla sevişmelerini seyrettiğimde 14'ümdeydi. Bu da sorun mu? Fatoş'un güvenli doğal davranışı Özgür'ün içine kapanık görünümünü göze batırıyordu. Çayını bitiren Nergis'e yardımsız takmak güç dedi Fatoş. Sizin bitti galiba. Doğal bir gülümsemeyle kalktı Nergis. Telefona gitmem gerek dedi. Hemen eve döneceğim. Siz yapıverirsiniz. Özgür başını kaldırdı. Ne diyeceğini bilmeden bakıp kaldı. Yenememişti şaşkınlığını. Nergis Şale Hanım'dan yürüttüğü meşin ceketi aldı sandalyenin üstünden. Hoşça kalın deyip ağır ağır yürüdü. Bahçe kapısını usulca kapayarak sokağa çıktı. Sevinç vardı içinde. Üstünden yük atmıştı. Eve gelip odaya çıktığında daha da yeğenimişti. İyice su yüzündeyim artık. Yüz yüze bildiğin kadar. Yanımda da o hamsi azmanı Laz. Laboratuvarından çıkarabilirsen. Abartma. Doğayı yaşamı onun kadar sevebiliyor musun sen? Ben mi? Sen. İstersen ötekiler. Karanlıkta körebe oynamıyor o. Yordamla değil, gerçek tutkuyla seviyor. Doğaya da yaşama da saygısı var. O alçak gönüllü sevgisi parpar yanan bu ateşten kaynaklanıyor. O parpar yanan ateş sana da sıçradı mı? Ağzında sakız gibi hamsi azmanı Laz diye. Aptallaşma. En kızdığın anda bile Korhan'ı düşünürken ürpermişti. Merdivenlerde ayak sesleriyle doğruldu. Bekliyordun değil mi? Onun için kilitlemedin kapıları. Bu kadar çabuk beklemiyordum. O mu? Oydu. Merdivenlerden çıkıp girdi odaya. Nergis'in karşısındaki sandalyeye oturdu. Sararmış gibiydi. Baktı bir süre. Seninle konuşmak istiyorum dedi. Konuşalım Özgürcüğüm. Vakti geldi. Sinirlilikle bir iki kımıldadı Özgür. Duramadı. Kalktı. Pencereye yürüdü. Dönüp arkasını duvara yasladı. Saplantılı bakışını gene dikti Nergis'e. İstanbul'a gidelim dedi. Şaşırmıştı Nergis. Gülümseyecekti tuttu kendini. İstanbul'a mı? Özgür diyor bunu. Sessiz bakıp duruyordu Nergis açıklama bekler gibi. Özgür önemli bir engeli aşmış durulmuştu. Ağır ağır geçti deminki yerine. Sırtını sandalyeye dayadı. Nergis'e baktı. Korkutma beni artık dedi. Sensiz oldun mu? Boğazına bir şey takılmış gibi durdu. Bitirmedi tümceyi. Söylesene bensiz oldun mu? Ben söyleyeyim istersen. Hiçbir şey olmaz Özgürcüğüm. Alışıyor insan. Binlerce Nergis var dünyada. Binlerce Özgür var. Korhan bile var. Korkulara gerek yok dedi Nergis. Güçlüsün artık. Benim olmamla bir şey değişmez. Sessizliği Özgür bozdu. Kendim biliyorum dedi. Sağlıklıyım. Kazandım. Bunu sen yaptın. Eskiden söyleyemezdim bir türlü. Öyle istiyordum ki. Durdu. Yutkunur gibi yaptı. Seviyorum seni dedi. Ses çıkarmadı Nergis. Öyle uzağındaydı ki bu sözcükler. Ne onurlanma ne öc alma duygusu. Seni sevmiyorum deseydi de aynısı olacaktı Özgürcüğüm. Kapıyı çarpan da sendin değil mi? Ne diyor bu? Ha şu Fatoş'la çiftleştikleri gün. Gülümsedi Nergis. Özgür sarsıldı. Toparlanıp dikeldi gene. Her şey yeniden başladı burada dedi. Bu odada. Evlenelim göreceksin. Eski Özgür değilim ben, inan bana. Evlenmek mi? Bunalmış gibi doğruldu Nergis. Anlıyorum seni dedi. Eski Nergis değilim ben de. Değiştik. Seninle birlikte ben de iyileştim Özgürcüğüm. Sen de bana inan. Sana borçluyum. Taş atıyorum sanma, üzülürüm. Ben de apaçık konuşuyorum senin gibi. Seni sevmediğimi öğrettin bana. Anlaymış, fatoşmuş, boş bunlar. Sen de bilirsin. Kırılma. Coşkulu etimiz konuştu mu doğrular bulanık oluyor. Bak şimdi ne güzel, daha güçlüyüz. Gözleri pencere dışında dalgındı Özgür. Pis bir yağmur vardı camlarda. Nergis söyledikleriyle mutluydu. Gerçekleri söyledim. Söylenince daha iyi ortaya çıkıyor doğrulukları. Sevmiyorum seni Özgürcüğüm. Bağışla beni. Seni iyileştirme çabam kendimi iyileştirmeydi aslında. Biliyor muydun bunu? Şimdi söyledim işte. O zaman bilmem çok mu gerekliydi? Gerçekler yaşanmadıkça nereden bilinir? Şu kara sakalların, geniş alnın, çevresine acılı alayla şimdi daha da güvensiz bakan gözlerin, katılıkla öğretmeye çalıştığın duyarlılığın düşümde değil artık. Sen de gerçeksin. Başka gerçekleri yeğleyebiliyorum şimdi. Aşılmaz sandığım bir engeldi. Bu kadar kısa sürede buraya vardığıma ben de inanamıyorum bazı. Bakma öyle. İnan ki öç almıyorum senden. Korhan var değil mi? Soru değil bildiriydi Özgür'ün sözleri. Ses çıkarmadı Nergis. Baktı sadece. Yok mu sanıyordun? Ben de öyle sanmıştım Özgürcüğüm. Başını öne eğdi Özgür. Gözleri yerde bir yere dikti. Saplantılı kaldı bir süre. Biliyor musun dedi. Tutuklandığımda hücrede en çok düşündüğüm oydu. Dediklerini anımsadım bir bir. Kızıyordum da ama haklıydı. Olmuyor işte burada. İstanbul'a gidip orada çalışmayı deneyeceğim. Gene de beni sevmediğine inanmıyorum. Biraz geçsin gene konuşacağız seninle. Büyük kentte daha kolay çizerim belki. O pis yüz büyük kentte. Biz buralara saklanıyoruz. Orada güçlüyüz oysa. Bizden biri gibi dolaşıyor buraya geldim onlarda. Umursamıyoruz. Kapıp götürüyorlar parçalamak için. Canavarı ininde vuracaksın. Korhan'la konuşacağım ben de. O yüzü bir çizeyim göreceksin. Nergis'i etkilemişti söyledikleri. Sessiz dalgın kaldılar bir süre. Özgür kalktı. İkircikli sallanır gibi Nergis'teydi gözleri. Sevişmeyecek miyiz artık dedi. Kızgınlığını güçlükle tuttu Nergis. Ne diyor bu? İlle de kovulmam mı gerek? Bir daha sözünü etme bunu dedi Nergis. Yardımıma da gereksinmen kalmadı. Nergis'i duymamış gibi odada bir iki adım attı döndü. Perdeleri o karıdan istemedim ben dedi. Gülmek geldi Nergis'in içinden. O karıya perdeleri verdin diye koptuk Özgürcüğüm. Bitti artık. İyi oldu dedi Özgür. Bir daha da uğramaz. Onu da kovdun demek. Mutlu ettin beni. Kaç süre sonra konuşursak konuşalım kolay anlamayacaksın. Geç de olsa anladım ben. Bu karı ya da şu karı senin gibi güçlü erkeklere yararlı olacaklar bir süre. Sonra böyle kovuluvereceksin. Bak ben seni kovamıyorum. Güçsüzüm de ondan. Saygım var sana. Bu saygım artsın istiyorum. Deli geçmişimsin sen benim. Çalışalım artık dedi Nergis. Kalkıp masa üstündekileri toparlar gibi yaptı. Gitmesi için kalkmıştı. Özgür dik dik baktı. Ankara'ya gitmeyeceksin değil mi dedi. Buradasın. Umut ışığı vardı gözlerinde. Dönüp baktı Nergis. Acıma duydu. Ayrıntı bunlar dedi. Dinlenmem gerek. Sen de çalış. İstanbul'da mı olur burada mı en iyisini sen bilirsin. Dediklerine katılıyorum. Korhan haklıydı. Öyle çok iş var ki bekleyip duran. Pizzola yaptırmıştım. Sana da vereyim istersen. Ateşe korsun hemen. Yanıtını beklemeden yürüdü. İndi merdivenleri. Dolaptan pirzolaları çıkardı. Yarısını bir plastik torbaya koyup arkasından gelen Özgür'e uzattı. Kapıda durmuş donup bakıyordu Özgür. Gülümsedi Nergis. Uzanıp yavaşça bir öpücük kondurdu Özgür'ün yanağına. Güle güle dedi. Sabah kahvaltıya gelirim belki. O yüzden öyle merak ediyorum ki. Başarılar. Özgür ağır ağır uzaklaşıp da bahçe kapısını kapatınca ardından bakan Nergis hiç beklemediği bir eziklik duydu. Dönüp mutfağa girdi. Tabureye oturdu. Dalıp kaldı bir süre. Barışıktı içiyle. Gene de bir eksiklik onarmak isterken kırıp döktüğü sanısı vardı içinde. Kendini bildiğinden bu yana gele duran yaşam şeridini bugüne varan bütünlüğü içinde denetlemek istiyor beceremiyordu bir türlü. Öç alma için yapmadığın kesin mi? Bu olandan mı öç? Bu olandan. Daha kötüsü Korhan'dan belki. Ama niye? Küçükken de böyleydi. Karışık saçlarını anneannesi sık tarakla açmaya kalkınca tepinir ortalığı yıkardı. Acıdan. Şimdi duymuyor musun? Daha kötüsünü, acının ötesinde bir şeyi, içinde yerleşip kök saldı sandığı şeylerin süt dişleri gibi bir iki sallanmayla dökülüverdiğini duyuyordu. Hem de istekle ısırdığı anda. Çok çabuk oldu. Şımarıktım. Doğru dürüst taratmazdım ki saçlarımı. Kalktı. Fincana çay koyup ağır ağır odaya çıktı. Yağmur bardaktan boşanıyordu. Pencere önünde bir süre dışarılara baktı. Yağmur altında kararmıştı bahçe. Bitkilerin, çiçeklerin, ağaçların kararma umrunda mı? Suları kana kana içmenin tadını çıkarıyorlar. Öç alıyorlar güneşten. Deli gibi sevdikleri güneşten. Sen de öyle yapıyorsundur küçük orospu. Sanki niye bu kadar imrenirmişim size? Niye bitmesin artık? Bu eziklik de geçecek. Mutfakta olduğumdan bile daha güvenliyim şurada. Günler değil, saatler değil, dakikalar bile sürükleyip götürüyor yola çıksa. Eziklik önleyemiyor görmemi. Yola çık. Geçip gidiyor işte bu karanlık yağmur. Bir gün Korhan'la sahneye tutulmuştuk Keşören'de. Kötü ıslatmıştı bizi. Geçip gitti. Bir konsere yetiştikti. Ne güzeldi. Uzandı yatağına. Saatler saati akşam olup karanlık basıncaya dek o güzelliği yaşadı. Islaktı bütün giysileri de. Yavaş yavaş kurudu. İnip bir şeyler yedi mutfakta. Gene çıktı. Silip atmıştı içindeki ezikliği. Gitmeyeceğim Ankara'ya. Bir süre kalmam, durulmam gerek. Yalnız mı? Bilmem ki. Birlikte... Belki de. Telefonu yazdırdığında 11'di. Önce kanallar bozuk dediler. Sonra bağladılar. Korhan'ın sesini duyunca çılgınca bir sevinç dolaştı içinde. Tuttu kendini. Soluk soluğa koşmak bitti artık. Merhaba dedi. Merhaba. Sustu. Diyecek bir şey bulamıyordu. Kapatıyor musun dedi Korhan. Bitti mi? Saçma ama dedi tersleyerek. Niye kızıyorum bu adama ben? Nasıl söyleyeceğim şimdi? Alay eder. Sen kapatırsın belki bu kez. Gülmeye benzer bir ses çıkardı Korhan. Söyle de uzatmayalım öyleyse dedi. Başladı bile domuzlar. Söylemeyeceğim. Dinliyorum. Dinliyor musun gerçekten? Seni dinlemediğimi hiç anımsamıyorum. Bir sessizliği yaşadılar telefonda göz göze. Bu bekleyişle yüreklenmişti Nergis. Şey diyecektim dedi. Seni seviyorum ben. Yüreği korkuyla sıkışmıştı. Bir anda daha da yaklaştı sessizlik. Kuşattı Nergis'i. Ilıktı. Sevecendi. Üsteledi gene de. Kapatsana dedi. Niye kapatmıyorsun? Çok mu kızdın bana? Sana hangi gün kızmadım ki? Durdu. Gene bir sessizliği yener gibi. Haklıydın dedi Nergis. Bir daha söyler misin? Söylerim. Neyi bekliyor bu adam? Suskun. Ne vakit geliyorsun dedi Korhan. Sevinç yok mu sesinde bu adamın? Gelmeyeceğim dedi Nergis. İzin ver bana. Bir süre dinlenmek istiyorum. Ben de dedi Korhan. Artık ben de istiyorum dinlenmeyi. Yakınma mı bu? Sen gel istersen dedi Nergis. Birlikte deneyelim. Sessizlik acı geldi bu kez. Gelir mi hiç? Nasıl istediğimi nereden bileceksin? Titremek değil bu. Rengi başkaydı Korhan'ın sesinin. Dokusu belki. Hiç duymadımdı. Demek bu adam da... Yo dedi Nergis. Eskisi gibi değil. Daha kolay anlıyorum. Bir engel yoksa... Bitiremedi. Üstelemek yok. Sen kızacaksın bu kez dedi Korhan. Alaylıydı sesi. Çekingenlikle ekledi. Bir hafta sonra dedi. Deneme bitti. Bekliyorlar yazıyı. Bütün çalışmalar uçar gider yoksa. Güldü Nergis. Kızmıyorum dedi. Haklıydın dedim ya. Yinele öyleyse. Duradı Nergis. Fısıldar gibi. Seni seviyorum dedi. Çok seviyorum. O ki geleceksin. Durdu. Öyle duygulanmıştı ki güçlükle ekledi. Gel. Gel artık. Bir sessizlik oldu gene. Sonra Korhan'ın alaylı sesi duyuldu. Zaten hep uykumu kaçırırsın dedi. Yarın da 5'te kalkacağım. Duraladı. Nergis'in bir şeyler demesini bekliyordu. Ses çıkarmayınca inelememi istiyor musun benim de dedi. Evet. Senin de haklı yanların vardı dedi aynı alaycı sesle. Seni seviyordum. Hem de şimdiki kadar. İyi geceler. Biraz da senin uykun kaçsın. Anlatırsın sonra. İyi geceler. Gel olur mu Korhan'cığım? Geleceğim. 7. kaset 1. yüzün sonu.